Merhabalar, Film Hafızası'nın sunduğu podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Film Hafızası ekibinden Hilal.
Ben Tuğba.
Bugün 21. film ekimini ve seçkide yer alan filmleri konuşuyoruz. Çünkü İstanbul'a aylardan film ekimi geldi. Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu, İKSV tarafından düzenlenen film ekimi sponsorluğunu üstleniyor bu yıl. Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilen 21. film ekimi, Sundance, Cannes, Venedik, Toronto gibi film festivallerinde gösterilmiş, ödüllü ve yeni yapımları içeren programıyla 7-16 Ekim tarihleri arasında sinema severlerle buluşacak. Film ekimi filmleri Beyoğlu'nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de Cities, Nişantaşı ve Sinevan Premium ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması ve Sinematek Sinema Evi'nde gösterilecek. Oldukça heyecanlıyız. Tuğba'cığım müsaade edersen ben film ekimine olan aşırı romantik hislerimi dile getirerek başlamak istiyorum
Ne
programa.
Demek? Senden sonra da ben söz alacağım. Nasıl olsa o yüzden seni dinleyelim önce.
Evet, yani eminim ki benzer hisleri paylaşıyoruzdur. Film ekiminin sinefillerin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Büyük bir hevesle beklediğimiz bir etkinlik. Her sene de oldukça doyurucu bir programı oluyor. Reklamlar dönmeye başlayınca sabırsızlanmaya başlıyoruz hepimiz. Ki ben bu yıl film ekiminin tanıtım filmini çok beğendim. Sloganı mükemmel bence. Gerçek sinema severler ekime film ekimi der diye bir sloganla çıktı.
Gerçekten öyle değil mi?
Evet, öyle gerçekten. Şimdi şöyle bir ayları sayalım. Yani çok geri gitmeyeceğim. Temmuz'dan başlayacağım. Temmuz, Ağustos yaz heyecanıyla geçiyor. Eylül ayı da yaz heyecanıyla geçen bu ayların üzerine nispeten biraz daha sakin ama yine dolu dolu geçen bir ay oluyor. Sakinlik sevenler için hala tatil zamanı, kimisi için okul zamanı, yeni başlangıçlar vesaire birçok anlam yükleyebiliriz. Hani hava hala güzel oluyor, parklarda, bahçelerde tereddütsüzce gezebiliyoruz. Açık hava planları hala cazip geliyor. Bir nevi yazın son demleri. Ama Eylül biterken, İstanbul'dan yaz yavaş yavaş çekilirken tam bir boşluğa düşecek gibi oluyoruz derken hop film ekimi programı açıklanıyor. Yani zamanlama mükemmel. Yaz
Kesinlikle.
bitmiş ama tam kara kış da gelmemiş. İşte o arayı sinema heyecanıyla geçiriyoruz ve artık kışa hazırız gibi bir şey oluyor bence. Ekim ayına film ekimi diyoruz çünkü oldukça seçkin bir film programı bizi bekliyor oluyor. Biz de başlıyoruz liste yapmaya, seans kovalamaya, işte Atlas'tan Kadıköy'e bir saatte gidebilir miyim gibi hesapla. İşte 2-3 film peş peşe, fuaye sohbetleri hakikaten yani sinemayla dolu dolu geçen çok doyurucu bir zaman dilimi oluyor film ekimi. Çok uzun konuştum ama son bir şunu da ekleyeyim. Sonra sana devredeceğim. Geçen de film ekiminin basın toplantısında da konuştuk bunu. Aslında takvim yılı olarak bakarsak İKSV'nin düzenlediği yılın son sinema etkinliği oluyor film ekimi. Ama bizim gibi sinema severler için biraz da okul zamanlarından kalma da bir alışkanlık Eylül ekimi hala sezon başlangıcı olarak düşünürsek sezon gerçekten de film ekimiyle başlıyor
Evet,
yani.
evet. Kesinlikle katılıyorum sana. Ya ben de bu film ekimine olan hislerimi, duygularımı nasıl anlatabilirim diye düşündüğümde film ekimiyle nasıl tanıştığım aklıma geldi. Kısacık ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben daha önce tabii sık sık İstanbul'a gelip gidiyordum ama İstanbul'a temelli yerleşmem 2011 yılındaydı. Ve böyle işte yazın gelip yerleşmişim. Tabii ki zaten İstanbul'da değilken hep hayalim İstanbul'a gidince festivallerin hepsine gideceğim, şu atölyelere katılacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. İlk başladı film ekimi. Tamam dedim, hemen gidiyorum. Tabii ama hiçbir şekilde işleyişi bilmiyorum. Böyle elimi kolumu sallaya sallaya Beyoğlu'na gitmişim. Biletim falan yok. Seanstan önce gişeden biletimi alıp gireceğim diye düşünüyorum. Ya neyse ki şansıma bir sıra var yani orada. O sıraya giriyorum. Ben zannediyorum herkes o sıraya girdi. Biletini aldı, içeri giriyor. Meğer ki o sıra davetiye sırasıymış tabii ki. Şansıma bilet kalıyor. Hatta o son bileti ben alıyorum diyebilirim. Öyle bir şey ama ben hala olanların farkında değilim Hilal. Yani böyle her şey böyle çok kendiliğinden gelişiyor. Ben kendimi akışa bırakmışım böyle. Ya ve Atlas'a ilk kez gelmişim düşün. Atlas'a girdim, şimdi zaten salon dolmuş. Işıklar kapanmış. İnanılmaz bir salon. Hınca hınç dolu. Ben böyle nefessiz kaldım. Böyle zaten koltuğa oturdum falan. kalbim ağzımda filmi izlemeye başladım. Tabii ki izlediğim film We Need to Talk About
O
Kevin,
ama.
Lee Ramsey'nin. Aman tanrım, ben yani felç olmuş bir şekilde çıktım salondan. Hiç unutamam yani, bu
Asla
anı nasıl
unutulmaz.
unutulur? Evet, ve
Asla unutulmaz.
gerçekten böyle sonbahar günüydü. Yağmur çiseliyordu. Hani ne yağar ne yağmaz, böyle bir şey, bir gıcık bir yağmur havası vardır. Ya bu çok tabii ki o yıla özgü bir durumdu. Ondan sonraki yıllarda hani biletleri önceden almam gerektiği, işte hatta biletleri çok daha önceden iyi yerlere almak istiyorsam Lale Kart üyesi olmam gerektiğini öğrendim. Hiç bilet bulamadıysam 1 saat önceden sıraya girmem gerektiğini öğrendim. Ki böyle hiç bilmeden, hakkında hiçbir şey bilmeden, filmi araştırmadan gitmiyordum. Artık biz öyle bir duruma geldik ki, yani sen de söyledin işte, Toronto'dan, Cannes'dan, işte Venedik'ten, Sundance'ten filmleri zaten o zaman daha orada gösterime çıktığında takip ediyoruz. Kim ödül almış, hangi film ayakta alkışlanmış, hangi film kaç dakika ayakta alkışlanmış. Bunları zaten takip ediyoruz, biliyoruz ve bunlara dayanarak da filmlerimizi seçip gidiyoruz. Ya bilmiyorum, tabii ki o spontanelik bambaşkaydı. Şu anda çok büyük bir heyecan içerisindeyiz. İşte Cuma günü başlayacak, böyle heyecandan duramıyoruz yerimizde. Günleri, saatleri sayıyoruz ama o da farklı bir şeymiş
Evet.
sanırım diye
Ya
düşünüyorum.
ben de hep şey düşünürüm. Hani film ekimi gerçekten bir kültür. O işte Eylül
Evet.
sonunda programı iyice incelersin, yönetmenleri işaretlersin ki biletler satışa çıktığı zaman nereye odaklanman gerektiğini, hani veya çakışmasın,
Tabii.
aman program milimetrik olsun. Onun çok böyle hassas bir düzeni var gerçekten. O zaman aylardan film ekimi olmasını bir kez daha kutlayarak, bu yıl Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilecek 21. Film Ekimi'nde gösterilecek Sundance, Cannes, Venedik ve Toronto Film Festivallerinden ödüllü yapımları içeren programa bir göz atalım şöyle. Neleri gözümüze kestirdik, neleri çok merak ediyoruz. Çok da spoiler
Öncelikle
vermeden, ben
evet,
beceremem pek
öncelikle
ama.
şunu söylemek lazım İlal, yani 50 film var. Tabii ki 50 filme giremeyeceğiz yani. O mümkün değil zaten. Çok öne çıkan, çok merak ettiğimiz ya da illaki buna gidin diye tavsiye vereceğimiz filmleri konuşacağız
Evet,
zaten.
yani. O zaman hazırsan başlıyorum. En çok
Evet.
neleri merak ediyoruz? Ben en çok bu yıl Film Ekimi kataloğunu incelediğim zaman gözümde kalpler çıkaran şey bir Nordik film. Norveçli yönetmen Christopher Borgli'nin yönetmenliğini üstlendiği İlgi Manyağı. Sinopsisinden mini bir alıntı vereyim. Kurban psikolojisinin getirdiği faydalar sonuçlarına değer mi? Kurban kültürünün popüler kültürdeki yeri nedir? Ya da kısacası insan ne kadar utanmaz ve yüzsüz olabilir? Kötülükten keyif alan ve birisi ve sanatçı sevgilisi Thomas arasındaki sağlıksız ilişkinin ekseninde bir film izleyeceğiz belli ki. Şimdi bilmeyenler için öncelikle ben Nordik sinemaya olan ilgimin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Yani çok seviyorum gerçekten, aşırı heyecan duyuyorum.
Ben bilenlerdenim.
İKSV'de gerçekten Nordik sinemanın hani başarılı örneklerine yer veriyor genelde seçkilerinde. O yüzden biletler satışa çıktığı zaman ilk saldıracağım film bu olacak sanırım. Geçtiğimiz yıl yine Film Ekimi'nde Joachim Trier'in Dünyanın En Kötü İnsanı filminin çok daha karanlık ve hastalıklı bir versiyonu olduğunu okudum. Bu
Of, çok
ilgi
daha.
manyağının daha da yükseldim. Şimdi bunu söylemek de böyle hani bir filmi başka bir filmin versiyonu demek ne kadar doğru bilmiyorum ama tavsiyesine güvendiğin birisinden alıyorsan bunu iyi bir ipucu logline oluyor bence. Ben bu filmin psikolojik okumalara çok açık, böyle şematerapi ve bağlanma teorisi ışığında mutlaka incelemek isteyeceğim bir film olduğunu düşünüyorum. Öyle duruyor. Sen bunu sanırım izledin. Sen
Evet.
şanslılardansın. Senden alalım izlenimi
Aynen.
umarım.
Ya şöyle, gerçekten çok toksik bir ilişki yaşayan bir çift var. İşte bu zaten Thomas, sanatçı olan bayağı kleptomani müzdaripi biri. Çaldığı şeylerle, materyallerle sanatını icra ediyor zaten ve böyle her şeyi çalabilme özgürlüğünün olduğunu düşünüyor. Çok hastalıklı bir düşünce yapısı var zaten. Signe'ye gelirsek ise o bayağı narsist, sürekli göz önünde olmak istiyor. Aslında böyle birbirlerine bir anlamda da çok uyumlu bir çift. Fakat birbirlerinin başarılarından haz duymuyorlar. Aksine bunu hazmedemiyorlar. Zaten olaylar bundan sonra gelişiyor. Signe işte Thomas çok öne plana çıkıp çok popüler olunca bunu hazmedemiyor. İlk başta yalan söyleyerek bunu önüne geçmeye çalışıyor. Fakat söylediği yalanlar hiçbir şekilde etkili olamayınca çok daha büyük bir oyun oynamaya başlıyor. Bence çok da spoiler'ı vermeyeyim ama akıl almaz bir oyun oynuyor diyeyim. Bu ben şeye benzettim aslında biraz ya. Sosyal medyanın durumuna benziyor aslında. Sosyal medyada da biz kendimiz olmayan bir şekilde var olmaya çalışıyoruz ve oraya mesela çok mutlu olduğumuz, mutlu olmasak bile çok mutlu olduğumuz ya da işte bakımlı olmasak bile makyaj yapıp koyduğumuz bir fotoğrafın ne kadar beğenildi, kim ne kadar beğendi, o niye beğenmedi, o niye işte görmezlikten geldi, o niye mesaj yazmadı, yorum yazmadı, bununla deli oluyoruz ya, bu hayatımızın ön planına geçiyor. Yani az çok hepimizde vardır bu gerçekten. Bunun bir versiyonu aslında.
Yani bunu nordik bir gözle izlemek, ben de çok heyecanla bekliyorum gerçekten. O zaman sıradaki ikinci merakla beklediğim filme geçiyorum. Son dönem Amerikan bağımsız sinemasının belki de en sevdiğim ikilisi, hatta üçlüsü var bu filmde. Bir Noah Baumbach filmi. Başrollerde de Greta Gerwig ve Adam Driver var. Filmin ismi Beyaz Gürültü, bir kitap uyarlaması.
Don DeLillo mu?
Evet.
Öyle bir yazarın aynı isimli romanından uyarlama.
1980'lerde Amerikalı bir ailenin gündelik hayatının sıradan dertleriyle uğraşırken bir yandan da geleceği muğlak bir dünyada aşk, ölüm, takıntı, mutlu olma ihtimali gibi evrensel gizemleri çözmeye çalışmalarını izleyeceğiz. Yine filmin sinopsisine bakarak. Ya işlevsiz aileler uzmanı Baumbach'ın tüketici toplumuna sivri bir eleştirisi gibi de değerlendiririz.
Evet, zaten Venedik'te premierini yaptı ve orada Yeşil Damla ödülü aldı. O bir dünyanın sonu geliyor muhabbeti var yine. İşte arabanın içerisinde o felaketten kaçan bir aile. Ya aslında şöyle, ben bir başyapıt değil diye duydum. Yani çok beklentileri yükseltmemek gerekiyor ama illaki yani bizim gibi işte Frances Ha'yı böyle en üst sıralarına koyan, delilercesine seven Greta Gerwig'i, işte Noah Baumbach'ı radarından hani eksik etmeyen kişilersek Beyaz Gürültü kaçmayacak bir film kesinlikle. Evet. Kim ne derse desin. Ben de çok merak ediyorum açıkçası.
Evet. O zaman gözlerimizden kalpler çıkaran üçüncü filme geçiyorum. Şimdi bak, söylediğim zaman böyle nidalar yükseliyor.
Evet, pusuya yatmış bekliyorum Hilal.
Luca Dont'un Yakın isimli filmi.
Ay. Ay.
Ya seçkideki filmlere bakarken hani ilk önce yönetmene bakmak gibi bir var ya. Yakını görünce yanına kocaman bir tik attım. İlk filmi Girl.
Çünkü Girl.
Evet, yine bir film ekiminde gösterilmişti. 2018'di sanırım. O zaman bu film benim için çok böyle blind booking gibi bir şey olmuştu. Uygun lokasyonda ve seansta bir tek o vardı. Sinopsisine şöyle bir göz atıp karar verdim gitmeye ve o kadar beklemediğim yerden vurdu ki beni film. Bittikten sonra bir süre kendime gelememiştim salonda. Hani içime işlemişti o çocuğun acısı, söylemek isteyip söyleyemediklerinin sancısı, böyle o hüznü. Yani ince ince dağladı beni gerçekten. Ve yani ben abartmayı da pek sevmem bu arada. Bunu da belirteyim. Özellikle filmleri abartmayı hiç sevmem. Ki bir ilk filmdi Girl. İlk filmlerin de çok özel bir kategori olduğunu düşünüyorum. Çok kişisel, çok değerli bence. İşte Luca Dont'un ikinci filmi bu da ve Belçika'nın Oscar adayı oldu. Cannes'da da büyük ödül aldı.
Evet, bu şey oluyor işte Cannes'daki ikincilik ödülü gibi. Bu şeyle birlikte paylaştı, Stazet'le birlikte paylaştı ödülü. Hani en büyük ödül zaten Altın Palmiye. Ondan sonraki en önemli ödülü aldı. O yüzden evet, çok başarılı. Ya zaten hani o kadar çok tavsiye ediliyor, o kadar çok anlatılıyor, o kadar çok övülüyor. O ayrı bir mevzu. Ama gerçekten hani Hilal ve benim gibi görü izleyip çok etkilenenler. Ya ben unutamıyorum o filmi. Ben yani çok sevdiğim filmleri ikinci kez izlemek gibi, üçüncü kez izlemek gibi bir kötü alışkanlığım vardır. Yalnız ben onu ikinci kez izlemeye cesaret edemedim. Çünkü bir kez daha aynı şekilde yüreğimi dağlayacağını bildiğim için çok korkuyorum mesela. O kadar çok sevmiştim. Yani yakında da biz bence böyle salya sümük olacağız gibi
evet,
geliyor.
Evet. Ya filmin ana fikri nasıl çıkmış? Yönetmen onu şöyle anlatıyor. Yani eski bir ilkokul arkadaşını ziyaret edişiyle aklına düşmüş bu filmin fikri, yakının fikri. Bugün bile hala ilkokul ve ortaokuldaki acı dolu yıllarımla barışamadım. Ben de bu duygular hakkında bir şeyler yazıp o dünyayı kendi bakış açımdan ifade etmek istedim. Kağıda birkaç sözcük yazdım. Arkadaşlık, samimiyet, korku, erkeksilik ve yakın bunlardan çıktı diyor. Yani şimdi gel de merak etme.
Mümkün değil merak etmemek. Kesinlikle umarım bilet bulup izleyebileceğiz. Umarım.
Sıradaki filmimiz biraz önce de adını andık. Claire Denis'in yönetmenliğini üstlendiği Öğle Güneşinde Yıldızlar. Bu da büyük ödülü paylaştığı yakınla beraber. Nikaragua'da geçen tutku ve heyecan dolu romantik bir aksiyon olarak özetleyebiliriz. Kitap uyarlaması olduğu için sanırım yine biraz beklentiyi doğru ayarlamak lazım. Ama kesinlikle izlemeye değer diye düşünüyorum. Ve senden dinleyelim çünkü sen izledin sanırım bu filmi. Neler söylemek istersin?
Aynen ya ben Claire Denis'in aslında böyle hayranıyım yani çok sevdiğim bir yönetmen. Zaten böyle koşa koşa gittim filme de mutlaka izlemem gerekiyor diye en erkenden izlemem gerekiyor diye. Ya bazen bilmiyorum insanlar gününde olmayabilirler, o seans uyumayabilir, yorgun olabilirsin. Bir sürü etken var aslında filme tam olarak odaklanamamana sebep olan. Ben belki o gün günümde değildim ya da bilmiyorum film beni bir yerden tam yakalayamadı. Şöyle aslında Nikaragua'da böyle çıkamayan, oradan çünkü pasaportunu bir şekilde oranın yani devlet görevlilerinden biri el koymuştu galiba. Her neyse sıkışıp kalmış yani oraya Amerikalı bir gazeteci kadın. Ve kendisini oradan çıkarması için yine Nikaragua'da Amerikalı bir iş insanıyla tanışıyor. Ondan medet umuyor. Onunla birlikte çıkmak istiyor ama o da çıkamıyor. İkisi de çıkamıyor ve çok böyle iç karartan, çıkışsız bir noktaya varıyor durum. Zaten pandemi sürecini de filmin her bir anına işlemiş yönetmen. Bundan önceki filminde de onu yapmıştı. Bu iki tane film çekiyor pandemi sürecinde. İkisinde de maskeler, işte pandemi koşulları, şartları, her şeyi görüyoruz. O pandeminin de bizi sıkıştırdığı, içimizi kararttığı atmosferi çok iyi veriyor.
Fakat, artık unutmak istiyoruz sanırım.
Evet ya, belki de ondan dolayı. Ya ben maske görmeye tahammül edemiyorum artık Hilal, öyle bir durum. Ben bir şekilde şey yapamadım. Çok böyle bekledim. Hissiyatı alamadım. Tam olarak içine giremedim. Ve filmden çıktığımda ilk söylediğim şey şu oldu. Film ekiminde hemen tekrar izlemem lazım. Yani o acaba bir şey mi kaçırdım? Ama yani,
olabilir ama bu arada. Hani çok yorgun izlediysen
tabii.
Muhakkak bir etkisi vardır.
Fakat şunu diyen çok kişiye de rastladım yani hani eleştirmenlerin yazılarında ya da işte söyleşilerinde ne gerek vardı şimdi buna diyeni de.
O kadar mı ya?
Ama bilmiyorum Hilal sen izlediğinde ne düşüneceksin ben çok merak ediyorum.
Tamam, konuşalım ayrıca.
Evet.
Sıradaki filmimiz yine yönetmen ismi görünce merak edilen filmlerden. Çambuk Park'ın Ayrılma Kararı. Çambuk Cannes'da en iyi yönetmen ödülünü
Evet.
aldı bu filmle. Şimdi öncelikle şunu belirteyim, şerh koyayım yani. Ben Kore sinemasına çok hakim bir insan değilim. Alıcısı ben değilim yani genel olarak. Sadece çok bilindik Parazit, Burning, Madeo gibi örneklerini izledim. Ama Kore sineması sevmem ama bunu sevdim dediğimde bir... Yani bu filmin de şimdi Çamlık Park'ı düşününce ve bu filmle en iyi yönetmen ödülü aldığını düşününce izlemek isterim. Yani ki meraklısı da mutlaka izler diye düşünüyorum. Zaten Kore sineması meraklılarının çok ayrı bir sinefilliği var böyle. Çok ayrı bir tutkusu var.
Evet,
Dikkatini
evet.
çekmiştir. O yüzden Kore sineması severler bunu kaçırmayacaktır, kaçırmamalı diye düşünüyorum.
Ya ne diyebilirim ki? Hani aslında söylenecek hiçbir şey yok. Bu arada Park Chan-wook biz yine Civan'la da aynı şeyi yaşıyoruz. Bu isimler soy isim başta isim
Korelidir.
de aynen. Ya çok büyük bir yönetmen. Çok büyük bir yönetmen olduğu gibi Cannes'da en iyi yönetmen ödülünü almış bu filmle. Ya bu filmi ben izlemeyeceğim demek mümkün değil ki. Ben senden daha çok şeyim yani Kore sinemasına, Uzak Doğu sinemasına çok seviyorum yani. Hani bu yeni neslin delicesine, Kore dizileri ya da bütün Kore filmlerini izlemek gibi değil ama özellikle şu son dönemde Burning gibi işte Park Chan-wook'un filmleri ya da Kore'ye da gerçi Japon yönetmen. Ya bu rüzgar benim de aklımı başımdan aldı ve hiç reddedemiyorum yani bu sinemayı kesinlikle.
Evet. O zaman
O
yine
da
yönetmenden
kaçmayacak.
devam edelim.
Hı.
Mia Hansen Love, Gelecek Günler'den hatırlayacağımız Isabelle Hooper'ın başrolünde olduğu Gelecek Günler filminin yönetmeni Mia Hansen Love. Onun yeni filmi var Seçki'de. İsmi Güzel Bir Sabah. Bir aile dramının merkezinde yeşeren böyle dokunaklı bir sevgi hikayesi diyebiliriz. Nörolojik bir hastalıktan muzdarip babasıyla ilgilenirken çok eski bir arkadaşıyla tekrar yakınlaşan bir kadın var başrolümüzde. Gündelik hayat içerisinde akan olayların çok sade bir dille anlatılmasını ben ayrıca seviyorum. Herkes sevmez Mia Hansen Love'ı diye düşünüyorum. Hani çoğu kişiye
Ben
bu
çok
sakinlik,
alıcısı değilim
evet,
mesela.
bu sakinlik ve sadelik fazla gelebilir bazılarına. Ama bence bunu yapmak da o kadar da kolay bir şey değil. Yani
Tabii ki.
o yüzden saygı duyuyorum, çok da seviyorum. Yani filmlerini izlediğim zaman böyle gerçekten huzur duyuyorum. Ki ismini, konusunu duyunca da öyle bir hava aldım. Cannes'da da en iyi Avrupa filmi ödülü aldı. Bunu da mutlaka izleyeceğim ben.
Ya evet aslında tek cümleyle bir kadının hayatından kesit izleyeceğiz sanırım. Başrolde Lea Seydoux oynuyor.
Aa evet.
Ya
Bak
çok
sırf onun için bile izlenir.
evet şey çok iyi gerçekten hani mavi en sıcak renkle hayatımıza girdi ama öylesine etkileyici bir kariyer çizmeye başladı ki çok iyi ya devamı da çok iyi nereye kadar yükselecek hani hiç şey yapmıyor yaptığı hiçbir işte teklemedi diyebilirim neredeyse ben
Doğru.
çok seviyorum kendisini ama işte mesela eğer Bergman Adası'nı izleyenler varsa çok sevdilerse mutlaka bu filmi de kaçırmamaları gerekiyor. Ama mesela ben Bergman Adası'ndan da o kadar çok böyle etkilenmemiştim. Ben bu filmin karşısına hem yıldız koymuşum hem de soru işareti koymuşum. Ama dediğim gibi hani yönetmenin sinemasını sevenler için asla kaçırılmaması gereken bir film yine.
Sonra Seçki'de gözümüze çarpan bir film daha var ki Holy
Oy ya
Spider.
kesinlikle Ali Abbasi.
Evet, Sınır'ın
İşte
yönetmeni.
balonlar uçuyor şu an.
Gerçekten öyle. Ya yine böyle karanlık atmosferi olan, biraz rahatsız edici ama çok güçlü bir film izleyeceğiz galiba. Bir de en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı Cannes'da.
Evet şey Zar Amir Ebrahim'i olarak mı okunuyor artık bilmiyorum. Bu şey Ali Abbasi'nin Border Türkçe'ye sınır olarak çevrildi. Filmi inanılmaz bir filmdi yani. Hani böyle ismi gibi sınırların ötesinde yani o sinema tarihinin de yapılmış olan en aykırı filmlerin bile sınırlarının zorlarcasına bir dünya ile bizi tanıştırıyordu. Her şeyi böyle alt üst ediyordu yani. Ve bunu o kadar hani çocuk pedofiliyle birleştirmesi, bir yandan bambaşka bir tür sineması yapması, bir yandan çok önemli şeylerin altını çizmesi unutulur gibi değildi yani. Benim aklımı başımdan almıştı. O yüzden Holy Spider, Türkçe'ye ismi bu arada
Kutsal Örümcek diye
Kutsal
çevrildi.
Örümcek. Evet. Yani kesinlikle kaçırılmaması gerekiyor Kutsal Örümceğin. Bana biraz da şeyi anımsattı. Oradaki karakter, o kadın karakteri gece yarısı sokakta tek başına
Ha
İran
evet, şu
evet
vampir olan
animasyonu.
kadın. Evet.
Öyle bir vampir, öyle bir intikam alan hali var
Karanlık
sanırım.
biraz. Evet. Ben de yani aslında şöyle hani bu tür karanlık filmleri izlerken böyle hani içimiz böyle bir daralıyoruz ama bu hissi de seviyoruz. Hani bunu kadar
Kesinlikle.
tatmin edecek bir film gibi hissediyorum. Sonra şimdi şöyle şunu söylemek istiyorum. Yani film ekiminin seçkisi gerçekten her kitleye bir şekilde hitap ediyor. Hani Kore sineması sevenler işte ne bileyim hani Orta Doğu sineması sevenler, Nordik sevenler vesaire. Bir de mesela dönem filmi sevenler için de çok güzel örnekler
Korsaj mı
var.
diyeceğiz?
Evet, Korsaj aynen gözüme çarpan. Ya ben dönem filmlerini yani sadece iyi örneklerini izleyebiliyorum. Çünkü kötü dönem filmine gerçekten tahammül edemiyorum. Bunu yani genel olarak aslında dönem filmi çok alıcısı değilim ama iyi dönem filmini de kaçırmam yani. Korsaj sen daha belki çok şey söylemek istersin ama benim merak ettiğim filmlerden biri bu seçkide.
Ya evet ben Korsaj'ı izledim yine. Hatta şöyle gireyim. Belki hatırlarsın Hilal, seninle aramızda şöyle bir muhabbet olmuştu. Ben Korsaj'ı izledikten sonra böyle hararetli hararetli sana anlatırken demiştim ki ya bence ben geçmişte yaşasaydım çok güzel kraliçe olabilirdim.
Hatırladım. Aynı
Ya evet sen de demiştin ki hayır ben kesinlikle falan asla böyle orada ne kadar ayrıştığımız ya böyle bir benim o disipline halim böyle ya aynı saatte yat kalk işte böyle sürekli kendime asker disiplini uygulamam yani bayağı da korsemi giyermişim ondan sonra ya ama işin enteresan tarafı Korsaj'da Avusturya Kraliçesi Sisi'nin hayatından bir kesiti anlatıyor. Vicky Crispy bu arada hayat veriyor Sisi'ye. Phantom Thread'de bizim gönlümüzü fetheden o mimikleriyle, vücuduyla inanılmaz bir oyunculuk sergiliyor. Hala da öyle. Şey ama yani Sisi bu hayattan hiç memnun değil ne yazık ki benim gibi.
Ha, okey. Bulunduğu yere ait olmayan insan figürü varsa severim mutlaka.
Aynen.
Çünkü
O
evet bu
yüzden
sefer
bence
ben de
sen seversin.
empatiyim.
Ya böyle hiçbir şekilde o yaşamı sindiremiyor. 40. doğum gününe kadar zor dayanıyor. Oradan sonra zaten bambaşka bir karar alıyor Sisi. Yani bunu meraklısına bir de ben mesela şeyi çok severim. Hani konu ne olursa olsun dönem filmi, kabarık elbiseler, bu ritüeller falan.
Bu burada çok keskin bir şekilde ayrışıyor.
Kesinlikle. Ya o dönem filmini sevenler zaten şey seçkideki tek dönem filmi yok tek değildir
Yok, bir
ama
tane daha var. Şimdi geleceğim ona.
var. Ha tamam. Aa doğru pardon var ama bu işte tam olarak o bir kraliçe
Anladım.
hayatı bir
Dönem
burada
dönem
var. Evet o yüzden kaçmasın. Bakalım kimler benim gibi kraliçe olmaya hevesli görelim.
Bir sonraki, yani vardır belki daha fazla dönen filmi
Var var, evet.
seçtiklerinde de benim aklım, gözüme çarpan Çaykovski'nin Karısı oldu.
Ya.
Petrol
Şimdi
Grip olduğunun yönetmeninin filmi. Ya yine bunu da
şey
hani
de var,
yönetmene
Leto.
saygımdan izlerim
Aha.
diye düşünüyorum.
Ya Kiril Serebrennikov. Ya ben şimdi her filmde aynı şeyi söylüyormuşuz gibi gelebilir ama öyle değil. Ben kendisini aşırı aşırı aşırı çok seviyorum. Çünkü yine bir film ekiminde Student filmini izlemiştim ve aklım başımdan gitmişti, delirmiştim. Bir öğrencinin, yani böyle Hristiyanlıkla tanışıp da, ya gerçekten o Hristiyanlığı sapkınlık noktasına getiren bir öğrenci vardı böyle. Onun hayatından bir kesiti izliyorduk ve böyle hani deli olmuştum. İnanılmaz içim sıkılmıştı. Ama o bende çok büyük bir duygu uyandırmıştı. Sonra Leto'yu izledik. Petrol Grip oldu izledik. Onları da çok sevdim ama Student benim için çok ayrıdır bu arada. Yani mesela Çaykovski'nin Karısını izleyip sevenler mutlaka Student'ı da izlesinler. Film ekimi sayesinde yine izleyip tanıştığım bir yönetmen oldu kendisi. O yüzden yani Çaykovski'nin Karısına bilet alınacak Hilal. O filme bilet
Evet.
alınacak yani, hiç kaçarı yok.
Kesinlikle. Sırada
Sonra
şey var. Seçkide yine göze çarpan güçlü filmlerden. Şimdi bak, ismini söyleyince aa diyeceksin. Cennetten Gelen Çocuk.
ay. Yani o zaten böyle yakın zamanda izlediğim için şu an yine aynı kalp acısını hissettim. Çok çok etkilendim ben
Evet.
ya. Böyle çıktıktan sonra filmden böyle sürekli konuştum, konuştum çevremdekilere, sürekli anlattım, sürekli onunla ilgili yorumlar yaptım. Beni çok etkiledi. Yani bu şey var ya, hikaye anlatıcılığı. Gerçekten bir hikayeyi anlatıyor. Sen sanki böyle oturuyorsun salona ve bir hikaye sana anlatılıyor tane tane. Hiçbir şeye girmeden, büyüklüğe girmeden hani.
Ya sinemamızın bu türe gerçekten ihtiyacı var. Hem yerli sinemamızın hem de dünya sinemasının bence. Yani hikaye anlatıyor ya, ama dini olguları ve arka planda dönen karanlık işleri de böyle hani asla didaktik olma kaygısı gütmeden tamamen samimi ve inançlı bir insanın gözünden güzel bir sinema diliyle anlatılması yönünden ben de muazzamdı. Yani ben de çok beğendim bu filmi. Bir de Tarık Saleh filmin yönetmeni. Bu filmin büyük kısmını İstanbul'da çekmiş. Ben bunu izlemeden önce bilmiyordum. Yani
Ben de.
tekrar bu gözle izleyip aa Boğaz Köprüsü falan demek
Kesinlikle. Bu
istedim.
arada Cannes'da senaryo ödülü aldı.
Aa evet. Bir de Oscar adayı da oldu galiba, değil mi?
Tunus, bir dakika, nerenin de, pardon, İsveç'in Oscar
İsveç'in.
adayı. İsveç
İsveç'in, evet.
ortak yapımı. İsveç'in ortak adayı. Ya zaten Hilal, seçkideki yani şu an mesela bahsettiğimiz filmlerin çoğu Oscar adayı olduğu kesinleşen filmler ve şeye baktım, şu an film ekimindeki filmlerden Cannes'da sadece Altın Palmiye alan film yok. Onun dışında ödül alan filmlerin hepsi seçkide.
Evet.
Yani ah canım film ekimi, böyle arada sürekli kalpler kalpler gönderiyorum.
Evet, gerçekten. Bakalım.
buradan nereye geçelim?
Bebek Servisi vardı yine
Ha,
benim seçkide
Kore'da.
izlediğim. O da evet, güzel bir Kore Ada filmi. Yani senle de konuştuk hatta bunu filmden çıktıktan sonra. Hani çok yüksek beklentiyle izlenmemesi gereken güzel bir seyirlik. Yine böyle Shoplifters tadında aile kavramını sorgulatan hoş bir sıcak bir hikaye aslında. Yani yine söylüyorum bu arada, benim Uzak Doğu sinemasıyla yıldızım pek barışık değil. Ama sevenler için bence bir bebek için en uygun ailenin bulunması sürecini anlatıyor. Kore'de yine aile kavramını sorgulayarak.
Evet, ben şeyi seviyorum ya, zaten Kore Adayı çok severim. Cannes'da da en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
Evet.
Şeyi çok güzel yapıyor bence. Çünkü işte Shoplifters'ta da, benim babam, benim oğlumda da, küçük kız kardeşimde de hep bu aile kavramıyla oynuyor. Yani onu bir yapbozmuş gibi söküp tekrar birleştirip alternatif aileler yaratıyor ya. O fikri çok seviyorum. O fikir üzerinden gitmeye devam ediyor ve her seferinde de bir şekilde kazanıyor
Dokunmayı
bizi.
başarıyor, evet.
Evet, başarıyor bizi. Ama tabii ki öyle çok büyük beklentilerle girilmemesi gereken bir film. O zaten hani arada bence şey, bilet alanlar seçkisini de buna göre yapmalı. Yani hani Arya Broker gibi, işte Bebek Servisi gibi filmlerde, ya da işte Stars at Noon, Öğlen Güneşinde Yıldızlar gibi filmleri de
Evet, peş peşe
almalar bence.
izlenecek filmlerde o
Kesinlikle.
dozu ayarlamak lazım, değil mi? Doğru. Benim sıradaki bahsetmek istediğim film İşe Yaramazlar. Bu da yine bir çocuk ve ergen hikayesi olduğu için dikkatimi çekmişti. Filmin konusu aslında bir filmin çekim sürecini anlatıyor. Biraz da böyle yarı belgesel tadında. Ya çok gerçekten çok güzel bir film. Hani yönetmeni de yalnızca bir film çekimini anlatmak istemedik. Arzumuz yalnızca çocuklara ve çocukların nasıl duygulara kapıldıklarına dair bir film çekmekti diyor. Gerçekten çok böyle duygu dozu çok yerinde, böyle inceden vuran ama böyle asla da hani ajitasyona kaçmayan bir film. Neden işe yaramayanları seçtiler filminde logline, hani yönetmen bu filmin sürecinde neden bu çocukları seçti sorusu ekseninde dönen güzel bir hikaye mutlaka.
İşe Yaramazlar da Cannes'da belirli bir bakışta en iyi film ödülünü
Evet, tam bir belirli bir
almış
bakış
bu
filmiydi
arada.
gerçekten.
Evet. Ya o ben çok merak ediyordum. Hatta son anda izleyecektim. Son anda şansımı ilgi manyağından yana kullandım. Aslında ikisi de çok merak edilen filmler. Ya bu, ben şeyi çok enteresan gelmişti bana. Sinopsisinde mi okumuştum, nerede duymuştum? İşte bölgedeki yetişkinler şey diyorlar. Yani film ekibine, işte daha doğrusu filmin içindeki film ekibine, neden bu çocuklar, bu işe yaramazları neden seçtiniz? Mesela ben oraya çok takıldım. Yani hayatım, en azından son hayatımın son 17 yılı çocuklarla geçtiği için, bir çocuğun işe yaramazlar olup olmadığı kime göre, neye göre belirleniyor? Mesela oradaki o söz bile benim bu filmi merak etmemi sağlayan bir şey. Yani böyle çocukların başrolde olduğu filmleri merak ediyorsanız, o türe bir şeyiniz varsa, merakınız varsa, kaçmaması gereken bir film
Evet.
diye düşünüyorum ben. Bu şey, son İstanbul Film Festivali'nde de o kadar çok böyle çocukların başrolde olduğu çok başarılı yapımlar izledik ki, bence çok iyi yapılıyor ya. Çocuk
Evet.
oyuncular çok iyi, çok güzel seçiliyor. Bu nasıl seçiliyor, bu kastı nasıl yapıyorlar, ben aklım almıyor gerçekten.
Vallahi evet. Güzel gerçekten ama ben de hani büyüme hikayesi de izlemeyi de ayrıca
Evet.
severim. Ya bu
Ben
da
de
o
çok
türde
severim.
aslında evet biraz büyüme hikayesi de diyebiliriz bu film için. Tavsiyemiz olsun. Sırada ne var gözüne çarpan?
Şimdi bahsetmediklerimizden biraz, ya bir kere şeyi söyleyelim. Şimdi In Bruges'u sevenler ya da Three Billboards Ebbing
Missouri.
vesaire diye devam eden, bu benim çok bayıldığım ama ismi çok upuzun olan filmin yönetmeninin yeni filmi geldi. The Banshees.
İnişiyiz.
Evet.
Evet.
Venedik'te, yani daha çok daha taze, Venedik'te premierini yaptı. En iyi senaryo ödülünü aldı. En iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ve Venedik'te dedikodulara göre uzun bir süre ayakta alkışlandı.
15 dakika.
Artık dakika kısmına girmek istemiyorum. Orası biliyorsun çok tartışmalı.
Ama izlenir o da.
Aa, biz neyi konuşmadık biliyor musun Hilal? Şeyi söylemeden etmeyelim ya, hiç ödül almadı. Hiçbir ülkenin Oscar adayı değil şu an. Ama neydi Güneş Sonrası? Kanda evet premierini ya, yaptı. Doğru. Evet.
Ya bir baba bu... kız hikayesi değil mi?
Ah işte zaten bir baba kız hikayesi. Ya yani benim gibi özellikle şunu söyleyeyim, hani babasını kaybeden ya da babasına tapan, babasıyla ilişkisi çok iyi olan ya da babasıyla berbat ilişkisi olan kadınların, kızların kesinlikle izlemesi gerekiyor. Bir de filmin bir kısmı Fethiye'de çekiliyor. O da belki ilgi çekici gelebilir. Bir ilk film Cannes'da premierini yaptı.
Koşa koşa o zaman. İlk filmlere ayrı bir zaafım var.
Ya bir de denildiğine göre ciğer dağlayan
türdeymiş.
O yüzden. Peki. Ciğer dağlatmayı severiz. O yüzden evet. Kaçmaz diye düşünüyorum. Şeyi konuşmadık. 8 dağ konuşmamız lazım. Mutlaka. 8 dağ. Evet. Şeyle İyo'yla yani A'yı ile birlikte Cannes Jüri özel ödülünü paylaştı. Felix van Groningen ve Charlotte Vandermarsh'ın birlikte yönettiği, yani Kırık Çember, Güzel Oğlum, Belçika, Çölde Kutup Ayısı filmlerinin yönetmenlerinin yeni filmi.
Evet, demem yeterli herhalde. Dedin, bitti. Güzel Oğlum dedim, beni aldın bu noktada, izlerim ben de onu.
Evet ve yine aynı isimli bir romandan uyarlama. Yani Charlotte Vandermisch ile Felix van Groningen'in yaptığı hiçbir iş, belki Güzel Oğlum çok beğenilmedi, yani böyle beklentileri karşılamadı, ama ben onu da sevmiştim.
Ben çok beğenmiştim, evet ben de çok beğenmiştim.
Ama bir Çölde Kutup Ayısı, bir Kırık Çember gerçekten muazzam filmler yani. Mutlaka tanışmayanlar mutlaka tanışsınlar. Özellikle onu söyleyeyim yani. Evet. Hiç filmlerini izlemeyenler mutlaka bir tanışsınlar bence 8 Dağ'la. Çünkü o da çok sevilmiş.
Ya onun evet, dışında... O da yine bak, bu da yine bir çocuk hikayesi yani değil mi? Arkadaşlık
veya. Evet evet evet evet. Bu 8 Dağ'da şeyden geliyordu. 8 yılı anlatıyormuş. Öyle bir durumu var. Şimdi bunu söylerken aklıma geldi. Nasıl unuturuz? A'yı. Yani şimdi şöyle evet. Bir şey. Kesinlikle herkese hitap etmeyebilir ama Jerry Skolimowski'nin 84 yaşında kendisi ve hala üretmeye devam ediyor. İşin enteresan yanı, bu yıl Cannes'da premierini yapan filmlerin içerisindeki en yenilikçi film 84 yaşındaki yönetmenin filmiydi. Muhtemelen filmi gösterilen yönetmenlerin içerisinde en yaşlı olanı. Çok acayip bir durum bence. Robert Bresson'un Rastgele Baltazar filminin bir yeniden uyarlaması ya da ona bir saygı duruşu diyebiliriz. Bir eşeği takip ediyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim, bir eşeğin gözünden Avrupa'yı görüyoruz, analiz ediyoruz. Yani çok büyük badireler atlatıyor, çok eziyet çekiyor. Oradan oraya, oradan oraya sürükleniyor. Bu İyo. Ve şey yani bütün filmi onun gözünden izlediğimiz için nereye giderse gitsin, gittiği her yerde insanların kendini düşündüğünü, iyi niyetle yaklaşanların da, kötü niyetle yaklaşanların da, hiç kimsenin o ötekinin gözünden, iyi onun gözünden bakmadığını, onun tarafından düşünmediğini görüyoruz. Ya aslında gerçekten çok acıklı, çok alt metni sağlam bir film. Ama ne yazık ki çoğu insan da yani koca bir filmi eşeğin gözünden izlemek istemiyor. Alıcısı olmayan çoktur. Ama yani benim gibi işte belki benim bu filmi kesinlikle izlemem, ikinci kez izlemek istemem ve bu kadar radarıma girmesi beni etkilemesinin bir sebebi de tabii ki benim etik bir vegan olmam da buna sebeptir. Ona göre alıcısına hani altını çizeyim. Bunun benim gibi alıcısı varsa mutlaka kaçırmasın. Demedi demeyin sonra.
Ya evet, yani film ekiminde zaten her sene böyle bir filmde oluyor, hani hakikaten meraklısı
Evet.
alıcısına özel. Yani ben alıcısı değilim ama büyük bir iş olduğu da belli film. Meraklısı kaçırmasın diyelim. Şimdi zaten hani sen de söyledin, hani neyi konuşsak bir diğerinde aklımız
Eksik
kalacak. Böyle
kalır.
hani neye gitsek bir diğerinde aklımız kalacak
Şu an
gerçekten ama.
bahsetmediğimiz film varsa şimdiden çok özür
Vardır,
diliyoruz.
muhakkak vardır yani, çünkü çok güzel bir zengin program var. İncelemelerini tavsiye edelim dinleyicilerimize. Programın başında da söylediğimiz gibi Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilen 21. Film Ekiminde Sundance, Cannes, Venedik, Toronto film festivallerinde gösterilmiş. Ödüllü ve yeni yapımları içeren bir program var. 7-16 Ekim tarihleri arasında sinema severlerle buluşuyor. Filmler Beyoğlu'nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de Cities, Nişantaşı, Sinevan Premium ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması ve Sinematek Sinema Evi'nde gösterilecek. Siz bu yıl Film Ekim'in sponsoru Paribu ile filmi kimi götüreceksiniz sorusunu soralım ve fuayede karşılaşmak dileğiyle hoşça kalın diyelim diyorum ben.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.